Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 22 Aralık Cuma, bir haftayı daha bitiriyoruz. 2017'nin sonuna biraz daha yaklaştık. Son önümüzdeki hafta son haftamız olacak. Dünyadan haberlerimiz var. Tabii bunların başında da dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs tasarısı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı ve elçiliğinde Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını, gerçi belirsiz bir süreye kalmış olsa da böylesi bir kararı açıklaması tepkiler yaratmıştı. Güvenlik Konseyi'nde Amerikan vetosu gelince genel kurula taşınmıştı. 193 ülke var. Sadece 172'si katıldı. Yaklaşık 20 ülke kaçak katılmadı. 9 hayır. 135 çekimserle 128 oyla kıl payı bu karar tasarısı kabul edildi. Bakacağız, detaylarını aktarmaya çalışacağım sizlere programda. Suriye'den, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan başlıklarım olacak. Programın ikinci yarısında bu haftaki Amerika'nın Donald Trump'ın yayınladığı ulusal güvenlik stratejisi ışığında 2017 sonunda biraz dünyaya bakacağız. Londra'ya bağlanacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarı hocamız Ergin Yıldızoğlu'na soracağız. Nereye gidiyor dünya 2018'de? Trump'ın özellikle bu strateji belgesinin ışığında baktığımız zaman bizleri savaşlar mı bekliyor? Amerikan yönetiminde neyin tezahürü böylesi bir belgenin yayınlanması ve yankıları ne olacak? Soracağız Ergin Yıldızoğlu'na. Bizleri 106.4 İstanbul, Bursa, 93.4 Kocaeli, ayrıca Sputnik Türkçe'nin internet sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs tasarısı. Donald Trump'ın bizzat çıkması, BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi temsilcisi Nikki Haley'nin sizleri not alacağız demesi işe yaramadı ve 128 ülkenin oylarıyla Kudüs kararını Amerika'nın hükümsüz sayan karar tasarısı kabul edildi. 9 hayır oyu çıktı bu karar tasarısında. Çok bildik ülkeler, küçük ada ülkeleri Karayipler'de. Bunlar her zaman İsrail yanlısı tutum almaları ile tanınan ülkeler. Bunların dışında işte İsrail sayarsak Amerika, İsrail tabii ki en başta. Guatemala, Honduras gibi Latin Amerika'dan, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo, Palau gibi ülkeler. Ama dikkat çeken tarafı 35 ülke çekimser oy kullandı. Bunların arasında Kanada var, Meksika var, Çekya var, Avrupa Birliği'nde Polonya var, yani Romanya var. Doğu Avrupa hattı bölünmüş gözüküyor. Güney Sudan var, Afrika ülkeleri var, Uganda var, Filipinler var Asya'dan, Macaristan, Bosna Hersek tabii üçlü başkanlık sistemiyle yönetiliyor, o yüzden bakınca aman Müslüman ülke dememek gerekiyor, çünkü Sırplar da var, Hırvatlar da var Bosna Hersek'te. Buralarda işler değişti ve 35 ülke, açıkçası Avustralya var, onu da belirtelim, Litvanya var. Bir yarılma olduğu aşikar. Tabii 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu. 3'te 2 çoğunluk 128 oya denk geliyor. 193 ülkeden 20'si de kaçak bu arada. Kayboldular ortadan. Oy vermediler. Hiç kullanmadılar. Ukrayna var bunların arasında. Azerbaycan var. Dolayısıyla böyle sıkıntılı bir karar tasarısı kabul edilmiş oldu. Bağlayıcılığı var mı bu karar tasarısının derseniz, yok bağlayıcılığı. Karar metninde Kutsal Kudüs şehrinin statüsünde karakter ve demografisini değiştirmeye yönelik herhangi bir adımın geçersiz, hükümsüz olduğu ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca feshedilmesi gerektiği beyan olunur deniliyor. Diplomatik misyon açmaktan da çekinilmesi yer alıyor. Mısır'ın tasarısının bir benzeri BM Güvenlik Konseyi'de reddedilmişti. Tasarının ardından Filistin'in Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas BM kararı için zafer ifadesini kullandı. Netanyahu İsrail Başbakanı ise BM kararını reddettiklerini söyledi. Donald Trump'a teşekkür ettiklerini söyledi. Çok sayıda ülkenin lehte oy kullanmadıklarını söyledi. Benjamin Netanyahu kısmen haklı olduğunu belirtmek lazım. Çünkü 9 artı 35 artı 20'yi toplarsanız 64 ediyor. Bu da BM Genel Kurulu'nun 3'te 1'inin lehte oy kullanmadığı anlamına geliyor. Aleyhte de kullanmayan tabii ki ülkeler hepsi hayır demedi ama nihayetinde Trump'ın yürüttüğü diplomasi sonuç vermiş, kısmen sonuç vermiş gözüküyor bu anlamda bakarsak. Abbas Macron'la görüştü, Fransa Cumhurbaşkanı ile, ve Amerika kanadından gelecek hiçbir barış planının kabul edilmeyeceğini söyledi. Şimdi tabii Trump bunları niye yaptı? Çünkü Suudi Arabistan'la birlikte, Körfez hattıyla birlikte yeni barış planı damat Jared Kushner tarafından pişiriliyor söylentileri var. Bu karar tabii Filistin tarafının böylesi bir yeni barış girişimine direnişi için bir zemin oluşturabilir. Sahada Doğu Kudüs'teki meseleleri ya da Filistin sorununda herhangi bir Filistinliler lehine bir kazanım elde etmesini sahada koşulları değiştirerek sağlayacak mı tasarı? Pek sağlayacak gibi gözükmüyor. İsrailliler de bizim için bir şey değişmedi diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan açıklama yaptı. Trump'ın talihsiz kararından bir an önce dönmesi gerektiğini vurguladı kendisi. Vladimir Putin'le görüşmeleri vardı telefonda. Bölgesel meseleleri de görüşmüşler. Kudüs konusundaki desteklerinden ötürü de teşekkür etmiş Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e, Rusya Devlet Başkanı'na. Dünya 5'ten büyüktür, hele hele 1'den haydi haydi büyüktür, 196 kez büyüktür diye de bir ifadesi var Cumhurbaşkanı'nın. Ama dediğim gibi 20 ülke kaçak, 35 ülke çekimser, 9 ülke hayır, toplamı 64. 64 tane lehte oy yok, 3'te 1 lehte oy yok. Ama Türk hükümeti memnun gözüküyor. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Sonucun Amerikan yönetiminin talihsiz kararının gayri hukukiliğini ortaya koyduğu ifadeleri yer aldı burada. Bahreyn gibi ülkelerden dün Eksen'e yetişmemişti akşam saatlerinde. Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmet El Halife Twitter üzerinden oylama öncesinde de açıklama yapmıştı. Dinci faşist İslam Cumhuriyeti tehlikesine karşı birlikte savaştığımız bir dönemde Amerika ile tali bir meselede kavga çıkarmanın faydası yok demesi çok tartışıldı. Tali görmesi Bahreyn'in bu Filistin meselesini, belki de Körfez'in pozisyonunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Evet, Rusya Batı ilişkilerinden başlıklarımız var. Amerika ve Kanada'nın silahlarını Rusya'ya sevkiyatı ile ilgili kararını dün aktarmıştım. Rusya'dan açıklama geldi, dışişleri sözcüsü. Bu silahları doldurmanın Ukrayna'ya ülke yönetimini yeni askeri maceralara ittiği değerlendirmesini yaptı Maria Zaharova. Ukrayna kararından, Ukrayna'nın ya silah verilmesi kararından memnun değil Rusya. Yine Çeçenya lideri Kadirov'un yaptırım listesine alınmasına karşı da Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan tepki vardı. Karşılıklılık ilkesine göre hareket edeceğiz demişti. Rusya'nın başkenti Moskova'ya 5 yıl sonra bir ziyaretçi var. Britanya'dan Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi ve sadık bir Rusya severim ifadesini kullandı. Dikkat çekici, Rusya karşıtı açıklamaları az buz değildi Boris Johnson'ın, ama Londra'da başka konuşuyor. Tabii Moskova'da başka konuşuyor. Rusya'ya ihracatı arttırmak arzularını vurguladı. İlişkilerimiz Sergey Lavrov ise pek tatmin edici gözükmese de iki tarafta gerginliklerin giderilmesini istiyor diyerek yapıcı diplomasi vurgusu yaptı. Saldırgan bir adımları olmadığını Britanya'ya karşı söyledi. En son seçimlere Rusya'nın Amerika'da olduğu gibi müdahale ettiği yolunda epey bir tantana kopmuştu. Theresa May bile açıklama yapmıştı. Suriye konusunda bilgilendirmiş Rusya Britanya'yı. Böyle bir yeniden bir iletişim vurgusu yer alıyor diplomatik ziyaret vesilesiyle. Bu arada Avrupa Birliği'nin Rusya ekonomik yaptırımları Ukrayna vesilesiyle 6 ay uzatma kararını aldığını belirtelim. Minsk anlaşmaları uygulanmıyor. Ukrayna tarafından uygulanmıyor yasalaştırılmasına rağmen, ama bunun üzerinden Rusya'ya yaptırımlar Avrupa Birliği tarafından uygulanıyor. S-400'lerle ilgili, Türkiye S-400 satışıyla ilgili Rusya'dan açıklama var. Teknik işbirliğinden sorumlu Putin'in askeri yardımcısı, askeri teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kozin'den gelmiş. Türkiye'ye kredi vereceğiz demiş. Hava savunma sistemleri anlaşmasının bir kısmının bu Rusya'dan sağlanacak krediyle karşılanacağı. Yani Rusya bize füze satıyor, bir de kredi, onu almak için de para lazım. Onun için de kredi veriyor bize. Böyle bir tablo çıkıyor. Evet. Orta Doğu bağlamında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında hırsız Fahrettin Paşa gerginliği. Birleşik Arap Emirlikleri maslahat güzlerini çağırdılar Dışişleri Bakanlığı'na. Hatırlayalım, dün de işlemiştik konuyu. Dışişleri Bakanı Bin Zayed Twitter'da bir kullanıcının Medine müdafisi Fahrettin Paşa'nın yerel halka karşı suç işlediğini iddia eden ve kutsal emanetleri çaldığını iddia edip hırsız diyen mesajını sayfasına taşımıştı. Tepki yaratmıştı Cumhurbaşkanı'ndan. Senin ceddin neredeydi o zaman diye tepki gelmişti. Şimdi dışişlerine taşınmış ama maslahat güzel düzeyinde, onu da belirtelim. Evet, Suriye'den başlıklarım var. Kazakistan ev sahipliği yapıyordu Aslan'a görüşmelerine. Şimdi Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenleneceğini açıkladılar. Astana'daki görüşmelerde Sergey Lavrov Soçi'de yapılacak kongrenin tüm Suriye ulusunu kucaklamasını umut ettiklerini belirtti. Rusya'nın tüm çabalarını sürdürdüğünü, Cenevre'yi de desteklediğini anımsattı Rus diplomat. Önemli ilerlemeler olduğu Suriye'de gerilimi azaltma yolunda BM Suriye Özel Temsilcisi Demistura'dan yapılan açıklama. PYD'nin katılımı doğrudan öngörülmüyor ama bir heyet çıkartılacak ve Kürt katılımcılar çok sayıda olacak, bir liste hazırlanmış vaziyette. Türkiye'de bu konuda anlaşıldığı yolunda bilgiler var. Türkiye-Rusya ilişkilerinde tabii İdlib pürüzü hala devam ediyor. İdlib'e gözlemci yerleştirmede verilen tarihe yetişilmediği yolunda Astana'daki görüşmelerde Lavrentiev Rus temsilcinin sözleri olduğunu belirtelim. Takvimde belirlenen tarihlere yetişmiyorlar ama hani biz bunlarla uğraşıyoruz şeklinde ve PYD üzerinden bir pazarlık sürüldüğü iddiaları vardı. Böyle açıklamalar söz konusu. Suriye bağlamında Türkiye'nin Suriye hükümetiyle Esad'la görüşmek üzere iki heyet hazırladığı yolunda iddialar gündeme atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları bunu yalanladılar. Ciddiye alınacak bir yanı yok dediler. Özellikle de tabii Suriye lideri Esad'ın Amerika ile işbirliği yapan Suriye Kürtlerini, YPG'yi kastederek vatan haini açıklaması acaba yakınlaştırır mı diye iddialar vardı. Alt düzeyde temasların yürütüldüğü anlaşılıyor buradan. Evet, Orta Doğu'dan son bir başlık verelim. Suudi Arabistan'ın bombaladığı Yemen'de kolera salgınının büyüdüğü ve salgına yakalananların sayısının 1 milyonu aştığı yolunda bilgiler var. Suudi Arabistan tamamen abluka altında tutuyor. Amerikan yönetimi de en büyük desteği veriyor Yemen savaşına. Evet, Avrupa'dan başlıklarım var. İlk başta İspanya ile başlayalım. Katalonya bölgesinde ayrılıkçılar seçimleri kazandılar. Parlamento seçimlerinde hükümet kuracak çoğunluğa da ulaştılar. Parlamentoda grupların yarışı, savaşı vardı. Aslına bakarsanız çok da büyük bir zafer değil ama Rajoy'un Halk Partisi'nin kötü sonuç alması aslında ayrılıkçı kanat için meseleyi zafere çevirmiş durumda. Bağımsızlık ilanı, 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu, katılım çok düşük kalmıştı. Yarı yarıyaydı neredeyse ve ondan sonra da İspanya müdahale etmişti. Bölgede yeniden seçimlerin düzenlenmesinin yolu açılmıştı. Katalan ayrılıkçı yetkilileri tutuklamaya yönelmişti İspanya yönetimi. Şimdi seçim düzenlendi, seçim de krizi çözmüş gözükmüyor. Piedmont Belçika'ya, Brüksel'e kaçmıştı. Kampanyasını da oradan yürütmüştü. Ne olacak? Puigdemont bu sonuçların Başbakan Rajoy'un suratında bir tokat olduğunu, İspanya devletinin yenildiğini, Katalanların kararına uyulması gerektiğini söyledi. Ama tabii ne olacağı da belirsiz. Avrupa Birliği'nde Polonya isyanı var. Avrupa Komisyonu yargı reformu hukukun üstünlüğü prensibine aykırı olduğu için Polonya'da Polonya'nın elinden oy hakkının alınması sürecini başlatmıştı. Aktarmıştım size detaylarıyla dün. Evet, bunun yankıları Doğu Avrupa'da devam ediyor. Sadece Polonya'da tartışılmıyor bu. Doğu Avrupa'da bir isyana dönüşüyor demek lazım. Macaristan Başbakanı Viktor Orban Polonya'ya yönelik bu hamleyi sert bir dille eleştirmiş, tepki göstermiş. Eğer biri Polonya'ya saldırırsa tüm Orta Avrupa'ya saldırdığı anlamına gelir demiş. Avrupa içerisinde böyle bir çatlaklar silsilesiyle dönüşüyor Doğu Avrupa'daki bu olup bitenler. Nasıl çözümlenecek? Bu bir süreç tabii. Hemen pat diye Polonya'nın elinden Avrupa Komisyonu oy hakkını almayacak ama aynı sıkıntılar hukukun üstünlüğü, yargı konusunda meselesinde atılan adımlar Macaristan'da da var. Orada da Avrupa Birliği'nin aslında Avrupa Birliği'nin prensiplerine uymayan bir Doğu Avrupa söz konusu var önümüzde. Onların da başına gelip özellikle işte göçmen krizi konusunda da aynı şekilde Avrupa Komisyonu'nun kotalarını reddediyorlar. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde epey bir patırtı beklemek mümkün. Doğu Avrupa hattındaki yarılma Avrupa Birliği içerisinde önemli. Evet, biraz da Asya'ya bakalım. Vaktim azalıyor. Bugün biraz daha söyleşi bölümümüzü uzun tutacağız. Ergin Yıldızoğlu ile hem bir yıl değerlendirmesi, hem yeni yıla bir bakış, hem Donald Trump'ın yıl sonunda gelen ulusal güvenlik stratejisinin dünya için manalarına bakacağız. Asya'dan bir iki başlığım var. Bir tanesi Japonya'dan. Japonya'da Başbakan Shinzo Abe, Milliyetçi Başbakan'ın kabinesi, Kuzey Kore'den gelen tehditlerin gölgesinde balistik füzelere karşı savunmayı güçlendirmek için 46 milyar dolarlık rekor bir savunma bütçesini onaylamış. 6. kez bir arttırma gidiyor. Yeni nesil füze savunma sistemleri için de 208 milyon dolarlık harcama yapacaklar. Burada füze savunma sistemini çeşitlendirecekler. F-35 hayalet uçaklarından ateşlenebilen Norveç yapımı kruz füzeleri için 18 milyon dolarlık harcama. Amerikan yapımı yine kruz füzelerine yönelik uyumluluk çalışmaları filan da var bunun içerisinde. Böyle bir Asya'da bir askerileşme furyasına Pasifist Anayasası'nı da değiştiren geçtiğimiz dönemde Japonya'da katılacak gibi gözüküyor. Kore'den de bir açıklama var. Donald Trump tarafından yeni açıklanan ulusal güvenlik belgesiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bunu bir suç belgesi diye nitelendirdi. Amerikan ulusal güvenlik stratejisinin Donald Trump tarafından açıklanan, herkesin kendilerine tabi olmasını istiyorlar diyor Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, böyle bir bakış açısı var. Bugün biraz kısa tutuyoruz. Ekser'in ilk bölümünü hızlı geçiyoruz. Çünkü yeni ulusal güvenlik stratejisi ışığında biraz 2018'e bakmak istiyoruz. Biraz küresel tehditleri değerlendireceğiz. Ergin Yıldızoğlu ile birlikte bizden ayrılmayın. Bir kısa ara verelim. Red Hot Chili Peppers'dan Under the Bridge ile bir nefeslenelim. Devam edeceğiz. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I'm never worried, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place. Take me all the way. I don't ever wanna feel
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamışlar.
Yerim Has'la konuştuk, Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk, Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk, Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Ergin Yıldızoğlu hocamız var Londra'dan. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba.
Ergin hocam, şimdi çok hareketli bir sene geçirdik. Bu senenin sonunda da Amerika'da iktidara gelen Donald Trump'ın ulusal güvenlik stratejisi geldi. Seneyi onunla kapatıyoruz. Epey de tartışmalı bir sene oldu. Orta Doğu'da, Asya'da, Avrupa cephelerinde Trump tedirginliği adeta yaşandı. Amerikan yönetimi, yeni Amerikan yönetimi biraz da düşüşe geçtiği için nüfuz itibariyle ne yapacak bundan sonra? Ve bu belgeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi tabii bu belgeyi biliyoruz ki biz her başkan bir şekilde kongre yetkilendiriyor, hazırlıyorlar ve dünyaya bakışlarını, algılarını, çıkarlarını, hedeflerini görüyoruz Amerikan yönetimlerinin. Bu belgede de biraz böyle Bush yönetimi dönemini anımsatan tonlamalar vardı ve herkes de tedirgin oldu. Amerika'da ayrı tartışılıyor, dünyada ayrı tartışılıyor. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Bu belge ışığında aslında Amerikan yönetiminden gerçekten bir Armageddon tipi bir şey mi beklemek gerekiyor? Bir ilkeli realizm vurgusu var. Yoksa biraz daha Cumhuriyetçi Parti'nin ilkeli realizm, daha önce de Bush yönetiminin Baba Bush döneminden kalma şeyine geri dönüş mü var? Pozisyonuna geri dönüşte var mı aslında? Biraz karışık mı? Siz nasıl okuyorsunuz belgeyi?
Evet, ben şöyle algıladım. Dikkatle okuduğumu düşünüyorum belgenin tamamını ve üzerine yapılan bir takım yorumları. Dediğiniz gibi Bush dönemine Bush dönemine, yani 11 Eylül sonrası döneme bir benzerlik var. Özellikle 2001'de yayınlanan 4 yıllık savunma değerlendirmesi ve 2002'deki ulusal güvenlik stratejisiyle bir akrabalığı olduğunu düşünüyorum. O zaman onu bir hegemonya restorasyonu hamlesi olarak düşünmüş ve tartışmış, yorumlamıştık. Hatta imparatorluk projesi kavramı da o dönem çok çok kullanıldı. Bizzat Amerikalı muhafazakarlar tarafından ya da işte bizim gibi soldan bakıp eleştiren insanlar tarafından. Şimdi bugünkünü de ikinci bir restorasyon hamlesi diye düşünüyorum. Birincisi bir işe yaramadı. Aslında daha da Amerikan hegemonyasının gerilemesini hızlandırdı. Biliyorsunuz 2. Bush döneminde önemli değişiklikler yapıldı ve o değişiklikler Obama döneminde de devam etti. Trump'ın açıkladığı ulusal güvenlik stratejisi belgesinde önemli bir saptama var. Diyor ki Soğuk Savaş'tan sonra bütün ülkeler, bütün liderler aslında ülkenin çıkarlarını savunamadılar diyor. Şimdi ve bir kopuş iddiası içinde, yani neredeyse 30 yıllık bir defteri sayfayı çevirme iddiasında. Ben önemli değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci restorasyon hamlesinin birincisinden önemli farklılıklar içerdiğini düşünüyorum. İsterseniz kısaca bir iki maddede söylemeye çalışayım.
Çok iyi olur.
Ya, birincisinde hemen bakarsak, bir diyordu ki 2001'deki belge, yeni güçlerin yükselmesini engelleyeceğiz. Engelleyici vuruş ilkesini hayata geçirebiliriz. Tek başına davranabiliriz. Ve ılımlı İslam ve aşırılarla demokrasi inşası arasında bir ilişki vardı. Ve aynı zamanda da küreselleşmenin korunması Amerika'nın ulusal çıkarıydı. Ve bir sonraki savunma belgesinde de küresel ısınmanın Amerika'ya ulusal tehdit oluşturduğunu, ulusal çıkarlarına tehdit oluşturduğu söyleniyordu. Şimdikine geldiğimizde benim ilk dikkatimi çeken nokta, küreselleşme kavramı yok bile belgenin içinde.
Evet.
Bu anlamda küreselleşmenin savunulması, birinci hamledeki gibi küreselleşmeyen bölgeleri Amerikan ordusunu da kullanarak küreselleşmenin içine çekmek gibi, yani küreselleşmeyi devam ettirmek gibi bir arzu yok. Evet. Ulus inşası kavramı yok. Dolayısıyla ılımlı İslam yok. Onun yerine sık sık galiba kaç kere olduğunu bir yere not etmiştim. 29 kez evet. Cihatçı İslam derdinden bahsediliyor. İşte 10 küsur kez de İran'dan şikayet ediliyor, İran'ın yarattığı tehditten. Bir üçüncü nokta, büyük güçler yükseldi. Yapacak bir şey yok artık. Yükselmelerin engellenmesi mümkün değil. Dolayısıyla rakip hegemonya odaklarının varlığı ve bunların karşısındaki Amerika'nın ekonomik askeri durumunun güçlendirilmesinden bahsediyoruz şimdi. Şimdi buraya geldiğimizde bir takım önemli sorunlar var. Örneğin sanayi restorasyonu yapılacak. İç yatırımlara öncelik verilecek. Stratejik yatırımların, sanayilerin yurt dışına gitmesi, yani offshore dediği şeyin caydırılmasından söz ediliyor. Evet. Şimdi bu küreselleşme eğilimine karşı bir şey olarak düşünmek mümkün.
Evet.
Altyapı yatırımlarının yenilenmesi gerekiyor. İnovasyon istiyor, sanayinin, eğitimin canlanması istiyor, askeri harcamaların artması, ciddi kaynaklardan, kaynak ihtiyacından bahsediyor. Ama buna karşılık bütçe disiplininden bahsediyor. Buna karşılık bütçe reformu, son vergi reformu, bütçeye bir trilyon daha eksiği yük getirecekten bahsediliyor. Dolayısıyla ikinci bir hamle söz konusu, ama ikinci hamlenin de nereye yöneldiğini de biraz sonra konuşabiliriz.
Hı hı.
Ama bu ikinci hamleyi destekleyecek mali, ekonomik kaynak ortada yok.
Hı hı.
Bu ciddi bir problem. Bu ikinci
evet.
ve şimdi bahsettiğimiz güvenlik stratejisi açısından.
Evet.
Yani ne küreselleşme hedefi var şu anda, ne de küresel ısınma engellenmesine ilişkin bir hedef var. Aksine tam ters yönde giden, hatta enerji egemenliği altında her türlü enerji çıkarma üretimini evet. serbest bırakmak gibi bir anlayış var. Dolayısıyla iyi işaretler olmuyor. Yani bu çelişkiler başlı başına iyi işaretler değil aslında.
Peki hocam, bu aslında şöyle bir algının sonucu diyebilir miyiz? Bu neoliberalizm, Amerika 30 senedir bundan beslenirken şimdi artık neoliberalizmin Amerikalılara, Amerika'nın içine yaramadığı müesses nizamın böyle bir okuması da var. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman biz de bütün bu mali sermayenin işte doların başat para birimi olarak dünyada bir ağ düzeni kurduğunu biliyoruz ve bundan faydalanan yine Amerikalı şirketler oluyor. Burada nasıl bir şey var? Yani Trump burada neyi temsil ediyor? Amerika'da kimi temsil ediyor aslında? Çünkü orada da bir ayrı bir müesses nizam içerisinde Trump'la ilgili sıkıntılar da var. Yani popülizm saptaması yaptık Trump'la ilgili aylarca, ama hani bu işin sosyoekonomik temellerine baktığımız zaman Amerika'da ne görüyorsunuz siz?
Şimdi aslında bu konuda çok ayrılan, çok yeni Trump durumu ve üzerinde çok derin bir araştırma yok. Ama Trump'ın konuşmalarından, attığı adımlardan, bu son strateji belgesinden de harekette biraz böyle işlevselci bir şekilde geriye doğru bakarak, hani çok derin bir analiz, araştırma olmamasına rağmen askeri sanayi kompleks artı enerji kompleksi olarak düşünmek mümkün şu anda temsil etmeye çalıştığı
hı hı.
Kesimi. Ya da bu kesimin çıkarlarını dile getirerek ayakta kalmaya çalıştığını söylemek mümkün. Bu tabii önemli bir problem. Popülizm dalgasıyla gelirken yaptığı konuşmaları hatırlıyorsunuz. Unutulanların hatırlanacağından bahsediyordu. Amerika'daki büyük katastrofun, felaketin işte yaşam beklentisi düşmüş. Uyuşturucu madde kullanımından dolayı ölenlerde ciddi artış var gibi. Bu eğilimlerin tersine çevrilmesinden bahsediyordu. Geldiğinden beri bunları tersine çevirecek bütün kaynakları kesmekle meşgul. Bu anlamda neoliberalizm açısından baktığımızda neoliberalizmde daha vahim bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Eğer bu adamın yaklaşımı söz konusu olursa. Neoliberalizmin emekçi sınıflara yönelik saldırısı aynen geçerli. Sermayeyi serbestleştirme ve bütün kaynakları mümkün olduğu kadar sermaye transfer etme eğilimi geçerli. Buna karşılık serbest ticaret yok, küreselleşme yok, uluslararasılaşma kuşkuyla karşılanan şeyler. Yani bu anlamda biraz abartılı bir ifade olabilir, ama yani ulusalcı bir çerçeve içinde faşizmin ekonomi politikalarına bir önlemde yakın bir şeye karşı karşıyayız. Hı-hı. Yükleniyor emekçi sınıflara. Sanayiciyi hem içeriye karşı korumaya, dışarıda korumaya çalışıyor, hem emekçi sınıflara karşı korumaya çalışıyor, hem bütün haklarını, hem sermayeyi alabilme serbest bırakmaya çalışıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil şu anda. Çünkü neoliberalizm sadece serbest ticaretten dolayı çuvallamış bir model değil. Hı-hı. Neoliberalizm aynı zamanda talep yetersizliği üretmekten dolayı, kapasite fazlası üretmekten dolayı çuvallamış bir model aynı zamanda. Buna karşı hiçbir cevabı yok. Bütün bu çelişkileri daha da Amerikan ekonomisinde derinleştirecek. Bütçe disiplini lafı neoliberalizmde çok kullanılan bir şey ama şimdi bu vergi reformu eğer hayata doğru düzgün geçerse, bu vergi reformu sonucunda bütçe disiplini diye de bir şey de kalmayacak ortada sonunda.
Evet. Peki hocam, demin işaret ettiğiniz gibi bu ikinci hamle sizin ifadenizle nereye yöneliyor? Yani bunun küresel yankıları olacaktır elbette. Bu böylesi evet. Bir pozisyon alış hayata geçirilebilirse.
Şimdi benim anladığım bu belgeden, yani bu belgeyi aslında bir bir reçete olarak değil de bir bakış açısı olarak görmekte yarar var. Hı hı. Çünkü kimse yarın öbür gün krizle karşılaştığında Amerikan yönetiminde açık bu belgeye bakmayacak aslında.
Evet.
Yani bu belge işte şu anda egemen olan görüşün bir anlamda yansıması diye düşünüyorum. Şimdi peki nedir buradaki baklaş? Küreselleşmeden vazgeçtiğine göre, yani bir anlamda dünyada küresel modeli korumak gibi bir arzu içinde olmamasına karşılık kendini korumaktan bahsediyor. Yani yükselen güçler karşısında nükleer enerji politikasını yeniden gözden geçirmek durumunda. Çünkü nükleer olmayan saldırılara karşı da nükleer silah kullanabileceklerini ifade ediyorlar. Haydut devletlere karşı gerektiğinde yerinde müdahale etmek gibi bir anlayış söz konusu. İslam'da ılımlı radikal ayrımının tamamen artık ilgilenmedikleri, böyle bir ayrımla bu ayrımla ilgilenmediklerini görüyoruz. Bu anlamda Amerika'nın kendi kıta sahanlığında oturup diğerler tarafına istediği gibi müdahale edebileceği ve diğer insanlarla, büyük güçlere de işbirliği, uluslararası sisteme entegre etme çabası bunları. Bunlarla bir diplomatik zemin üzerinden ortak bir işleyiş bulma çabası yerine Amerika'nın bir anlamda hegemonya da demeyeyim, imparatorluk projesi olarak da düşünmek zor. Çünkü imparatorluk projesi bir öncekinde tüm dünyayı yönetmeyi planlayan bir şeydi. Bu bir nevi Amerika'nın birinci ülke olarak kalmaya devam etmesi ve karşıda çıkan herkesi sopalayabilecek konumda kalmaya devam etmesinin projesi gibi geliyor.
Evet. Hocam fakat öte yandan böyle bir proje var da sahadaki hakikatlere çok uymuyor gibi gözüküyor.
Hiç uymuyor.
Yani bir yandan şimdi Çin'in yükselişini engellemek, Rusya'nın belki askeri ekonomik değil ama hatta askeri bile denebilir Suriye düşünüldüğü zaman, Suriye ölçeğinde diyelim. Ama siyasi nüfuzunu arttırdığı çok açık, medya kanalıyla başka bir resim sunmaksa dünyaya, batı ile bu kapışma bile bunun tezahürü. Şimdi peki çok alttan almış gibi gözüküyorlar. Ben tepkilere baktım, Rusya olsun, Çin olsun, tabii ki bir sınır çiziyorlar kendilerinin hedef alındığı ölçüde ama bunun önümüzdeki dönemde, kısa vadede 2018 diyelim, Rusya ve Çin nezdinde yankısı nasıl olur? Çünkü hani mesela Çin'e baktığımız zaman, şöyle açımlayayım sormak istediğim şeyi, Çin tek kuşak tek yola odaklanmış vaziyette, İpek Yolu, yeni İpek Yolu projesine ve savaşsız bir coğrafya ihtiyacı var Çinlilerin orada. Evet. Ama Amerika burada hakikaten Çin'i stratejik bir rakip olarak koyuyor ve Kuzey Kore üzerinden gerek ticaret politikaları üzerinden, gerek işte Güney Çin Denizi, yayılmacılık, Çin'in yayılmaya çalıştığı saptaması üzerinden farklı bir resim çiziyor. Bu kadar böyle faşizan bir perspektif eninde sonunda patlama, o zaman patlama riski barındırmıyor mu diye soracağım. Bunu tamamlamak için şunu da söylemek istiyorum.
Aslında Amerika'nın gücünün kaybetmekte olmasının, oyun kurucu olma kapasitesini kaybetmesinin, iradesini dayatmasının dayatma kapasitesini kaybetmekte olmasının bir semptomu, bir anlamda bir dışa vurumu bu. Başka herhangi bir şey kalmadı. Çünkü birinci restorasyon markasındaki mantık neydi? Amerika'nın ekonomik ve kültürel çekiciliği kalmadı. Bu alanlarda rekabet gücümüz artık eskisi kadar değil. Ama hiç de rekabet gücümüzün hiç tartışılmadığı bir alan var. Orası da askeri gücümüz. Dolayısıyla askeri gücümüze dayanarak, işte Rumsfeld teorisi bir anlamda, ya da New American Century, neokonservatiflerin projesi anlayışı bu. Buna dayanarak irademizi dünyanın geri kalanına dayatırız. Olmadığını gördük. Yani hadi Afganistan gibi devleti olup olmadığı belli olmayan bir yeri bile disiplin alamadılar 10 senedir. 13 senedir. Evet. Irak'ın durumu belli.
Bir de yeni yerler çalışmadı. Çıktı. Değil mi? Yeni yerler şimdi, çıkarttılar tabii. Bir de Suriye çıktı. Onu da baş edemediler.
Tabii. Yani bir de Irak'taki rezaletin sonucu işte IŞİD'e kadar gitti bu işin.
Evet.
Şimdi Amerika bu yüzden bir korku söz konusu burada. Ve zaten geçtiğimiz yıl boyunca da bu Tükidides kapanı bağlamında bunu konuştuk hep. Yani var olan hegemonyacı güç korkmaya başladığı zaman çok tehlikeli bir döneme girdik demektir. Yükselenlerden korkmaya başladığı zaman tehlikeli bir döneme girdik demektir. Yükselenler de Çin örneğin. Çin açıkçası yeni bir coğrafya yaratmaya çalışıyor. Tek kuşak, tek yol üzerinden. Ama bunun jeopolitik ve askeri bir boyutu da var. Çünkü denizler üzerinde o sırada aynı bölgenin altında denizlerde Doğu Asya'da ve Çin denizinde Amerika'nın çok büyük bir varlığı var.
Evet.
Dolayısıyla ticaret yollarını kesme kapasitesi de var. Çin'in aynı düzeyde büyük bir armada yaratma şansı kısa vadede, belki de orta vadede bile henüz yok. Dolayısıyla bu basıncın dışında bir coğrafyayı düzenleyerek ekonomisini ve de askeri ve de diplomatik kapasitelerini yönlendirmeyi düşünüyor. Ama bir taraftan da tabii ki çok hızlı bir şekilde teknolojik atılımlar gerçekleştiriyor. Amerika'yı korkutan bir diğer olay da bu. Gerek yapay zeka konusunda, gerek uzay çalışmalarında, gerek bilgisayarlarda, gerek gen araştırmalarında adeta depara kalkmış vaziyette Çinliler.
Evet.
Ve devlet kaynaklarını kullanıyor. Amerikalılar devlet kaynaklarını hiçbir yerde kullanmak istemeden bu işi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Yani eski bir modelden bahsediyoruz Amerika söz konusu olduğu zaman. Rusya'nın caydırıcılık kapasitesi çok ileri bir düzeye gelmiş vaziyette. Yani Amerika'nın Rusya'ya saldırmaya kalkmasının maliyeti bugün olağanüstü yüksek bir duruma gelmiş. Getirdi Rusya bunu. Bu güç mali kapasiteler arasındaki farklar söz konusu olduğu zaman zaten Rusya'nın da Çin'in de yapmak istediği bu. Amerika'dan daha güçlü olmak değil, Amerika'nın müdahalesini olanaksız hale getirmek. Yani alan engellemek, müdahaleyi olağanüstü maliyetli hale getirmek. Dolayısıyla bir devi sınırlama, denetleme politikası izlemek.
Evet.
Ve bu arada kendileri güçlenmeye devam edecek kadar bir zamanı gerçekleştirmek. Ama nereden bakarsak bakalım vektörler birbirine kesişmek üzere gidiyor.
Evet.
Yani dünyanın kaynakları sınırlı. Buna karşılık büyük güçlerin rekabetinin sınırı yok. Bu ikisini bir araya koyduğumuz zaman ister istemez ciddi bir yüzleşmeyle, karşılaşmayla yaşayacağız gibi. Şimdi diyor ki güvenlik dokümanı, güçlü, egemen, bağımsız ve kendi kültürlerine, kendi ülkelerine, yani gelişme, gelecek ideallerine sahip bağımsız devletler yan yana ve refah halinde yaşayacaklar. Böyle bir dünya arzuluyor. Böyle bir dünya savaş dünyası. Ya böyle bir fantazi yok. Kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Bağımsız devletler elinde sonunda savaşırlar. Bir hegemonya düzeni altında, disiplin altına alınamazlarsa savaşmak zorunda kalırlar. Sermayelerin rekabetinden dolayı böyle, nüfus basıncından dolayı böyle, kaynak sıkıntısından dolayı böyle. Bir de devletler arası ilişkilerin doğal olarak egemenlik-bağımlılık ilişkisi olmasından dolayı böyle. Bu anlamda nereden bakarsak bakalım, çelişkilerle dolu, Ama aynı zamanda da bu yüzden de ihmal edilebilecek bir şey değil. Çünkü bir yöne gidiş işareti vermek istiyor. Bir yere gitmek istiyor bu yeni yönetim. Askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak bir yere doğru gitmek istiyor. En tehlikeli durumda bu gideceği yerin aslında olmaması. Bu çok önemli bir şey. Yani zorladıkça kırılacak, zorladıkça kırılacak.
Peki hocam, burada İran'ın biraz daha yakın vadede düşünürsek son olarak özellikle İran'a yüklendiğini biz biliyoruz Trump'ın tutumundan başından beri, hatta belki en tutarlı olduğu söylemlerinde hep İran'a hedef almıştı. Bu belgede de yine bir haydut devletler vurgusuyla yine bir İran, Kuzey Kore'nin dışında İran hedefi var. Fakat benim kafamı karıştıran şey şu. Şimdi bu askerler, generaller, yani Trump'ın etrafındaki generaller aslında çok da böyle deneyimliler. Trump'tan daha iyi biliyorlar bu meseleleri. Sahayı daha iyi biliyorlar en azından. Çünkü Orta Doğu'da görev yapmış adamlar. Bu koşullarda Amerika'nın mesela İran'a saldırısı biraz böyle hani olmayacak şey gibi geliyor insan. Çünkü nereden saldıracaklar? Körfez'i bölmüşler. Katar bir tarafta, işte Suudi Arabistan bir tarafta, Katar'da üstleri var ama yönetimi devirmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye'de yaratılan şey ortada. Ucubik durum ortada. Nereden nasıl şey yapacaklar da askeri kapasitesini de bir şekilde bağımsız bir biçimde, ya da Rusya'dan, işte Kore'den, şuradan buradan destek alarak geliştirmiş İran'a saldıracaklar. Yani bunu askerler bilmeyecek de kim bilecek? Yani bu tasavvuru nasıl yapabilir Amerikalılar? Hani 2001'de, 2002'de, 2003'te Irak'a dalma konusunda güçleri daha fazlaydı. İttifak şey daha fazlaydı. İlişkisi daha gelişmişti. Burada o da yok. Yani somut sahada şeyleri yok ve Suriye'de de gördüler bunu. İşte Suriye, evet. Kürtleri dışında müttefik bulamıyorlar Suriye sahasında. Yaratamıyorlar ve de. Burada buna baktığımız zaman, yani mesela kısa vadede bir İran atağı bekleyebilir miyiz bu
şimdi
şeyler
yani
üzerinden?
Ben şunu beklemiyorum. Dediğiniz gibi o askerler ve askerlerin arkasındaki onları besleyen araştırma kurumlarında İran'a saldırmak gibi bir eğilim yok. Zaten Libya'da bir örnek.
Evet.
Suriye zaten müdahale etmeye cesaret edemediler saldırmaya. Suriye'ye o zaman yayınlanan raporlardan ve araştırmalardan az çok Amerikalıların bir yere saldırmak için hazırlandıklarında neleri göz önüne aldıklarını da öğrenmiş olduk. Bu koşullar, evet, Suriye'de yoksa İran'da hiç yok.
Evet.
Bu anlamda doğrudan saldırmak İyi düşünmüyorum. Ya yani böyle bir olasılık görmüyorum ama uzun menzilli nükleer silahların varlığı da bir gerçek. Bunların nükleer olmayan saldırılara, ki bu galiba siber saldırılar da bunların içinde, karşı nükleer bilmem ne kullanırız iddiası da ortada. Ama bunlar iddia sadece. Bana daha çok Amerika'nın izleyeceği politikaların diğer ülkelerin birbiriyle ilişkilerini çok zora sokacağını düşünüyorum. Yani Orta Doğu'daki izleyeceği politika ya da yönelimsizlik, Orta Doğu'da burada düzen kalmadı, kendi başımıza çaresine bakalım çabası ve korkusu Orta Doğu'yu giderek daha patlayıcı hale getirmeye başlıyor. İsrail, Suudi Arabistan dizilmesi çok önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Bu anlamda hani Amerika'nın bir başka ülkeye saldırmasından ziyade Amerika'nın yardımıyla, desteğiyle ve de teşvikiyle daha karışık işlerin olabileceğini düşünüyorum. Ama bütün bunlar mantıksal kurgulamalar.
Evet.
Olay bu kadar sıkıştığı zaman tarih bize hata, kaza oranı arttığını gösteriyor.
Evet. Rasyonel düşünemiyoruz yani.
Bir yerden bir hareket yapar bir can havliyle ve olay tırmanmaya başlar ve herkes aman olmasın diye gider bunun peşinden.
Evet. Hocam,
yani karşılıklı bir güvensizlik ortamı ve belirsizlik ortamı beraber çalışıyor şu anda. Bu anlamda bir hata ortalığı birbirine katabilir ya. Yani. Bunu da düşünmek lazım. Evet. Tamamen hesapta olmayan bir şey ama mümkün bir şey.
Evet. Hocam bir de Türkiye'yi soracağım. Daha önceki işte Obama'nın belgesinde Türkiye ismiyle 2015'te yanılmıyorsam ismiyle cismiyle anılmıştı ve ılımlı İslam vurgusu o modelini bir şekilde temsilcisi olarak sunmuştu ama burada sizin dediğiniz gibi radikal İslam cihatçılık formülasyonu var. Türkiye'den de hiç bahsedilmiyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım son dönemdeki ilişkilerde düşünülürse Türk-Amerika'da?
Türkiye'den bahsedilmemesi bahsedilmiyor Türkiye'den doğru ama McMaster'ın İngiltere'de yaptığı bir hafta önce yaptığı konuşmayı hatırlamakta yarar var.
Evet.
McMaster da işte bu belgenin hazırlanmasında ekibi yöneten iki kişiden biri ve de kıdem açısından da en kıdemli olanı ve en etkili olanı. Şimdi bu ağızdan Türkiye İran'la beraber haydut devlet olarak ifade edilmiş durumda. Belgeye konmamasının en büyük nedeni bence Türkiye'nin NATO üyesi olması ve hala Türkiye ile ilişkilerin bir alışveriş mantığı içinde sürdürülebileceğine ilişkin bir anlaşılması. Ama bizim tarafın sürekli bu işi tırmandırması, sürekli Amerika'ya karşı aldığı, kullandığı ifadeler, tonun gittikçe yükseltmeye çalışması tabii ki işleri zorlaştırıyor. Hı hı. Öbür taraftan Türkiye'nin çok 70'lerde çok kullanılan bir kavram vardı. İki iskemleye birden oturmak gibi. Bu anlamda iki iskemleye birden oturmaya çalışmasının da çok sorunlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kendi politikası olmadan iki iskemleye birden günlük çıkarlarla, pragmatik kendine göre reaksiyonlarla politika yönetmeye ve herkesle iyi geçinmeye, yani hem Rusya, Çin, İran ekseniyle yakınlaşmaya çalışıyor. Ama buradaki eksendekilerin herkesin kendi kısa, uzun ve orta da vadeli projeleri kendi güçlerine uyumlu bir şekilde programlanmış durumda. Hı hı. Dolayısıyla sınırları besbelli ve Türkiye'nin bu sınırların içine giremeyeceği de bir açık. Hemen zaten başlıyorlar sınırlamaya. Azerbaycan'da önünü kesmeye çalışıyorlar. Irak petrolünü İran'a doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. İşte Kürt sorununda Rusya herhangi bir şekilde taviz vermiyor Türkiye'ye Suriye'de. Dolayısıyla buradaki durum böyle. Öbür taraftakilerle de zaten tamamen anlaşamaz hale geldi. Hem kendi ekonomik politikaları yüzünden, hem kültürel projesi yüzünden, hem baskıcı yönetiminin gittikçe daha baskıcı olmaya devam etmesinden dolayı. Dolayısıyla hani kazadan bahsediyordum az önce.
Evet, evet.
Kaza çıkma olasılığı yüksek noktalardan bir yeri Türkiye'de aynı zamanda diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam. Çok çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz böyle yıl sonu itibariyle dünyayı da değerlendirmiş olduk Ergin Yıldızoğlu hocamızla. Çok teşekkürler hocam katkılarınız için.
İyi çalışmalar.
Evet. Bugün 22 Aralık Cuma. Önümüzdeki hafta 2017'nin son haftasını yaşayacağız. Öncesinde böyle bir değerlendirme yapmış olduk. Ergin Yıldızoğlu hocayla Oasis'ten Wonderwall'la veda edelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Say to you, but I don't know how.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.